Ayrım 46, Babanın Dönüşü, Mark Weingartner, sayfa 403. Yasak yürürlükten kaldırıldığında Vito Corleone diğer bir yol ayrımına geldi. Çok fazla tutukluluk yaşamadan ve uzun süreli ıstırap çekmeden ailesini destekleyecek ve kendi geleceğini garanti altına alacak miktarda küçük bir ganimet elde etmişti. Buna rağmen bir tarafa çekilip oturmak yerine New York yeraltı dünyasının elebaşı Salvatore Maranzano ile ortaklık kurmanın yollarını aramaya başladı. Bu Vito Corleone'nin kaderi miydi? Ya da rüşvet fırsatçılığına kurnaz bir girişim? Veya belki de yaptığı şeyi bunu yapmakta oldukça becerikli olduğu için seçmişti. Belki de Vito'nun başka seçeneği yoktu. Sonny ve Fredo az eğitim almış ve sınırlı becerileri olan gençlerdi. Eğer kendi başlarına bırakılsalardı büyük olasılıkla her ikisi de bir yıl içinde ölürlerdi. Yine de Vito gibi varlıklı, zeki bir adamın yapabileceği yasal işler yok muydu? Eğer Corleone'lerin Las Vegas'a taşınmak ve yasal işlere atılmak için kolladıkları bir fırsat varsa o da bu zamandı. Ama bunun yerine tarihi olaylar gerçekleşti. Maranzano, Vito Corleone ile aynı şartlarda ortaklık kurma fikriyle dalga geçti ve böylece Castellammarese savaşı başladı. Maranzano'nun dostu Al Capone, iki üst düzey adamını Vito Corleone'yi öldürmesi için New York'a gönderdi. Bunlardan biri gelecekteki Don'un büyük erkek kardeşi olan Willy Buzkırıcı'ydı. Vito Corleone'nin güçsüzlerden aldığı kuvvet edinme becerisi bir kez daha işe yaradı. Chicago'daki bir demir yolu görevlisi adamların hangi trende olduklarına ilişkin ona haber uçurdu ve New York'taki bir görevli de silahlı adamları Luca Brasi adına çalışan bir taksiye bindirdi. Brasi adamları bağladı. Hala hayattalarken bir itfaiye eri baltasıyla kollarını ve bacaklarını kesti. Sakin bir şekilde onların ölmelerini izledi. Sonra hepsinin kafalarını uçurdu. Yeni yıl arifesinde Tessio bir lokantaya girdi ve Maranzano'yu vurdu. Maranzano'nun organizasyonunun başına Vito geçti. New York ve New Jersey'deki diğer grupları yeni baştan organize ederek bugün bilinen beş ailenin altına topladı ve Capo di tutti capi oldu. Patronların patronu. Tüm bunları oldukça az kan dökerek ve isminin gazetelerde çok az yer almasını sağlayarak başardı. Genç Michael Corleone babasının kapısının önünde eskisinden daha çok sayıda adamının nöbet tuttuğunu ve babasının da geceleri daha sık dışarı çıktığını fark etti. Bunun dışında Bronx'taki apartmanı eskisinden farklı gösteren başka hiçbir şey yoktu. Yıllar sonra neler olduğunu öğrendiğinde Michael çok şaşırdı. O günleri ailenin iyi dönemi olarak hatırlıyordu. Sonny evlenmişti, Tom hukuk fakültesini bitirmişti, Connie ilk midillisini almıştı, Michael sınıf başkanı seçilmişti. Fredo kabuğundan sıyrılmıştı ve sık sık Michael'ı da yanına alarak şehre bilardo oynamaya gidiyordu. Michael sanki her şey göz önündeymiş gibi bilardo masasındaki tüm açıları görebiliyordu. Fredo yetenekli bir oyuncuydu ama çok telaşlıydı. Birkaç adım ötede oluşacak açılar bir yana, aynı zamanda en iyi üç kağıtların da farkındaydı. Sessiz oğlanı ve sevimli, aşırı konuşan erkek kardeşini küçümseyen herkes masadan yenilerek ayrılıyordu. Fredo ve Michael'ın silindir gibi ezildikleri bir gün Sonny onları yenenleri bulmuş ve alacakaranlıkta 114. sokağın ortasında onları ölümüne dövüp orada bırakmıştı. Cinayet parası Corleone'ler tarafından ödenen bir dedektif tarafından araştırıldı. Bu olay için ailenin ayarladığı bir yalancı şahit tutuklandı. Michael'ın seneler sonra hikayeyi, her şeyin mükemmel olduğunu düşünen Sonny'nin bizzat kendisinden işitene kadar olanlardan haberi olmadı. Neden sadece tek bir kez yenildiklerini düşünmüşlerdi ki? Barış 10 yıldan uzun bir süre saltanatını sürdürdü. Ülke büyük ekonomik çöküntü sebebiyle batmıştı ve daha yeni toparlanıyordu. Ancak o zor süre boyunca dahi Vito güç toplayıp zenginleşmeye devam etti. Sicilya'dan hiçbir zaman var olmamış kişilerin mezarlarını yenilemeleri için bir grup taş kesme ustası getirdi. Bu tür yerler şaşırtıcı derecede nakit para kazandıran yapıtlardı. Corleone'ler gösterişsiz bir yaşam sürmeye devam etti. Barış'ın büyük bir başarıyla devam ettiği bir gün Michael yüksek okulda verilen geometri dersinde tahtadayken sınıfın kapısı çalındı. Gelen Fredo'ydu. Öğretmene ailevi bir sorun olduğunu söyledi. İkisi de arabaya binene kadar Fredo tek bir söz dahi etmedi. "Konu babam," dedi. "Onu vurdular göğsünden. İyileşeceğini söylediler ama..." Michael onu duymakta zorlanıyordu. Araba hala okulun kapısının önünde park halindeydi. Fakat Michael birdenbire kendisini sanki arabayla yokuştan aşağı iniyorlarmış gibi hissetti. "Onu kimler vurdu?" "Fredo önemli insanlar değil," dedi. "İrlandalı gangsterler. Babamla savaşa girmenin ne demek olduğunu anlayamayacak kadar salaklar. O geri zekalı Mick doğrudan ilerleyerek babamın karşısına dikilmiş ve onu vurmuş. Bir saniye sonra da biz ona ateş açtık." "Babama mı? Savaş mı? Gangster mi?" O güne kadar hiç kimse Michael'ın önünde böyle şeyler konuşmamıştı. "Ne? Hayır tanrım, Mickey, aptal olma." Arabayı vitese geçirdi ve hareket ettiler. "Nereye gidiyoruz?" "Eve, hastane çok kalabalık." Kalabalık lafı aslında hafif kalıyordu. Michael bunun farkındaydı ama ısrarcı davranmadı. Carmela çocuklarının önünde oldukça cesur davrandı ama Michael buna kanmamıştı. Herkes yattıktan sonra onu odasının duvarlarının arkasından işitti. Uykuya dalarken onun dua ettiğini duydu. Sabah uyandığında da dua bıraktığı gibi devam ediyordu. Ailenin kahvaltısını hazırlamak için büyük bir aceleyle mutfağa koşturdu. Böylece annesinin yükünü biraz olsun hafifletebilirdi. Carmela onu mutfaktan kovdu ama oğlu henüz mutfaktan çıkmadan önce koşup onu yakaladı ve oğlanın anlamadığı Latince bir ilahi okumaya başladı. O gün ilerleyen saatlerde Fredo hastaneye gitme zamanının geldiğini söylediğinde Michael itiraz etti. Michael, "O iyileşecek öyle değil mi?" diye sordu. Fredo evet dedi. "Öyleyse onu eve geldiğinde göreceğim." Annesinin suratı asıldı. "Yaklaşmakta olan bir sınavım var," dedi. "Babam iyi olduğu sürece ben okuluma gideceğim." Annesi Michael'ın yanağını okşadı ve ona çok iyi bir çocuk olduğunu, babasının da bundan gurur duyduğunu söyledi. Ertesi sabah Michael gitmek istemedi. Fredo annesine Connie'yi alarak arabaya binmesine ve kendisini orada beklemelerini söyledi. Ardından Michael'ı bir kenara çekti ve ne bok yediğini zannettiğini, böyle yaparak ne ispatlamaya çalıştığını sordu. Michael, "Bilmiyorum," dedi. "Hiçbir şey."
"Hiçbir şey mi? Hadi yapma."
Michael, "O büyük olasılıkla böyle bir şey olmasını bekliyordu," dedi.
"Ne dedin? Neyin var senin?"
"Benim bir şeyim yok. O bir suçlu. Suçlular vurulur. O daha önce hiç vurulmadığı için şanslı. Hepiniz öylesiniz." Fredo'nun yumruğu tam suratının ortasında patladı. Michael babasının en çok sevdiği sallanan sandalyeye düştü ve boğuk bir kırılma sesi işitildi. Ortasındaki kabartma adada bir deniz kızı bulunan büyük seramik kül tablası yere düşmüştü. Tam ortasından düz bir çizgi halinde hiç ufalanmadan iki parçaya ayrılmıştı. Michael yine de hastaneye gitmeyi reddetti. Fredo pes etti. Zam kuruduğunda kül tablasının ortasındaki kırık artık zorlukla görülebiliyordu. Vito'nun hastaneden çıkartıldığı gün Carmela şafak vakti kalkmış, ona eve hoş geldin anlamında güzel yemekler hazırlamıştı. Tüm aile akşam yemeğine katıldı. Sonny ve yeni karısı Sandra, Tom ve nişanlısı Teresa, herkes. Vito çok yorgun görünüyordu. Özellikle Michael'ın üzerine titriyor gibiydi. Michael'ın hastaneye gitmemiş olmasından hiç bahsedilmedi. Yemekler gelip gittikçe ve kadehler ard arda havaya kaldırıldıkça genç Michael Corleone'nin içindeki öfke gittikçe kuvvetlendi. 16. yaş gününe bir senesi kalmıştı ve bir şekilde babasının işine çekilivermekten korkuyordu. Babasının içinde yaşadığı barış ve refah dolu dünyada dahi Vito onu öldürürlerse kazanç sağlayacaklarını düşünen sayısız adam arasında güvende değildi. Michael ailesini en derin hislerle tüm kalbi ve ruhuyla seviyordu. Ama diğer taraftan da oradan uzaklaşmak istiyordu. Bu apartman, bu mahalle, bu şehir, bu hayat, nereye gitmek istediği konusunda ise en ufak bir fikri dahi yoktu. Bunu neden yapmak istediği ise tamamen hesap dışıydı. Herhangi bir insanın yaptığı şeyi neden yaptığı üzerine kehanette bulunmaya çalışmanın ne kadar büyük bir akılsızlık olduğunu fark etme bilgeliğine ancak çok yaşlı bir adam olduğunda erişebilecekti. Carmela masayı temizleyip tatlıyı getirmesine yardımcı olması için Connie'ye işaret ettiğinde Michael şarap kadehine kaşığıyla vurdu. Ayağa kalktı. Tüm gece boyunca tek bir kez bile şerefe kadeh kaldırmamıştı. Michael gözlerini çatalı yarı havada duran babasına dikti. Gözleri buluştuğunda babası ona hafifçe gülümsedi. Bu kadar büyük bir sıkıntının ardından babasının yüzünde gördüğü gülümseme Michael'ın iyice sinirlenmesine yol açtı. Michael kadehini kaldırarak "Büyüyüp senin gibi bir adam olacağıma ölmeyi tercih ederim." dedi. Sessizlik masanın üzerine tıpkı ağır bir kefen gibi çöktü. Michael'ın dikildiği yerden babası dışında herkes görünmez bir hale geldi. Sanki dünyada sadece ikisi vardı. Vito tabağındaki son tavuk parçasını da ağzına attı ve çatalını masaya indirdi. Peçetesine uzandı ve yüzünü neredeyse sevimli denilebilecek bir tavırla sildi. Sonra peçeteyi yerine bıraktı ve o güne kadar kendi ailesinden hiç kimseye karşı yöneltmediği soğuk bakışlarla dolu gözlerini en küçük oğluna çevirdi. Michael'ın boğazı düğümlendi, kadehine sıkı sıkı yapıştı, ayakta dikilmeye devam etti. Ama kendisini olabilecek her tür kötü şeyi hazırlamıştı. Babası ona gülebilir ya da onun büyüyüp adam olması için önünde kat etmesi gereken çok uzun bir yol olduğunu söyleyebilirdi. Bunun yerine babası onu aşağılarcasına süzmeye devam etti. Michael tüylerinin ürperdiğini hissetti ve bacakları titremeye başladı. Sağ elinin eklemleri kadehi sıkmaktan beyazlaşmıştı, bardak kırıldı. Şarap kan ve kırılan bardak parçaları masaya döküldü. Hala hiç kimse tek bir söz etmemişti. Michael kımıldamamaya çalıştı ama titriyordu. Sonunda Vito Corleone kendi kadehine uzandı. ''Senin dileğini paylaşıyorum.'' dedi. Sesi fısıltıdan biraz daha güçlüydü. Şarabını bitirdi, kadehi sessizce masaya bıraktı. ''Sana bol şans.'' dedi ve oğluna bakmaya devam etti. Michael'ın dizleri büküldü, yerine oturdu. ''Lütfen.'' Vito kırılan bardağı işaret etti. ''Annene bir iyilik yap, şurayı temizle.'' Michael babasının dediğini yaptı. Connie ve annesi masayı toplamak ve tatlıları getirmek için yerlerinden kalktılar ama hiç kimse konuşmuyordu. Masaya sofo, ciatelle ve kahve servis edildi. İşitilen tek ses kaşıkların tabaklara vuruşu ve çiğneme sesleriydi. Michael peçetesini kanayan eline doladı ve önündekini kafası yere eğik yedi. Bu kez Fredo bile ortamı yumuşatmaya ve barışı sağlamaya niyetlenmedi. Diğer Corleone çocukları hiçbir zaman babalarına baş kaldırma gücünü kendilerinde göremedi. Santino sahiplerine aşırı derecede sadık bir köpek gibiydi. Fredo babasının onayının peşinde koşan bir köleydi. Tom onlarla aynı kanı taşımıyor olsa da Vito'nun onayını en az Fredo kadar coşkun bir şekilde almaya çabalıyor ve sonuçta çok daha büyük başarılarla karşılık veriyordu. Tek kız olan Connie uysal, Vito'nun ölümünden uzun bir süre sonra dahi sürekli üzerine titrenen çocuk rolünden oldukça memnundu. Baş kaldırma ihtiyacı hisseden tek kişi Michael'dı. Tıpkı her ailedeki en el üstünde tutulan çocuk gibi oldukça inatçıydı. Bu iyi İtalyan çocuğun isyanıydı. Baş kaldırının en ufak bir bölümü dahi anneye yönelik değildi. Michael annesine o kadar düşkündü ki Vito artık en küçük oğlunun erkekliğinden şüphelenmeye başlamıştı. Onun yaptığı hiçbir şey aileyi utandırmamıştı. Ebeveynlerine karşı itaatsizlik etmemişti. Ancak yaptığı her seçim babasına karşı yöneltilen, daha önceden hesaplanmış bir tür aşağılama gibiydi. Örneğin Fredo Michael'a babasının Michael'ın erkekliğine ilişkin duyduğu şüpheyi ilk kez ilettiğinde Michael sırf ailesini merakta bırakmak için eve kız arkadaşlarını getirmemeye başlamıştı. Sonny ona 17. doğum gününde bir fahişe hediye etmeyi önerdiğinde Michael kız arkadaşının bundan hoşlanacağını zannetmediğini belirtmişti. Sonny ne kız arkadaşı diye sorunca Michael pazar yemeğinde hemen karşıda oturan iri göğüslü sarışını işaret etmiş, onunla aylardır çıktığını söylemişti. Birkaç haftada bir eve farklı bir kızla gelmeye başladı. Bunlardan hiçbiri İtalyan değildi. Babasının bu konuda ona bir şeyler söylemeye kalkıştığı bir akşam Michael annesini çok sevdiğini ama dünyada ona benzer tek bir kişinin dahi bulunmadığını ve hiçbir zamanda olmayacağını belirtti. Vito daha sonra ona bu beni ilgilendirmez diye fısıldadı. Sesinde aleni bir onaylama vardı. Michael Kay'i yanında misafir olarak Connie'nin düğününe getirdiğinde son 7 yıldır ilk defa eve birisiyle gelmişti. Michael Princeton ve Columbia'ya başvurdu ve iki okulu da kazandı. Columbia'yı seçti. Çünkü Tom hukuk fakültesine oraya gitmişti. İlk dönemin yarısında babasının üniversitenin bağış baloğuna oldukça büyük bir ne olduğu belirsiz hediye verdiğini öğrendi. Tom ile Plaza Otel'de öğlen yemeğinde buluştu ve ona okulu bırakacağını söyledi. Ona bunu yaptığında Tom ve Teresa ile birlikte kalıp kalamayacağını sordu. Tom Wall Street'te çalışıyordu ve şehirde bir daireleri vardı. Tom özel bir öğretmen tut dedi. Okulun ilk senesinde birçok insan zorluk çeker. Michael tüm derslerim A dedi. Ardından da Tom'a okulu neden bıraktığını açıkladı. Eğer babaları okulu destekleyen herkes...
Herkes umurumda değil. Ben orada kendi erdemlerim sayesinde kalmak istiyorum.
O kadar safsın ki sana bakmaya dahi dayanamıyorum.
Michael öyleyse bu kabul ettiğin anlamına mı geliyor dedi. Eminim Teresa'nın da fikrini alman gerekir.
Tom kafasını salladı ve hayır dedi. O Teresa'nın adına da konuşabilirdi. Eğer Michael hayatının en büyük hatasını yapmak istiyorsa Tom onu kesinlikle durdurmayacaktı. Dönem sonunda Michael karnesi ağlarla doluyken okulu bıraktı ve kendisine iş aramaya başladı. Hayal kırıklığına uğramış bir şekilde sonunda bir akşam yemekte Tom'a ondan şehir üniversitesinde birkaç derse girmesine yetecek kadar borç para alıp alamayacağını sordu. Tom ona eğer borç para alacaksa bunu Columbia'ya gitmek için alması gerektiğini söyleyince Michael hiçbir karşılık vermedi. Tom bu o yaşlı adamın yapacağı şeyin aynısı dedi. Susup bekledi. Ancak Michael ona ne demek istediğini sormadı. Tom konuşmaya devam etti. Sessizlik. Michael sessizliğini korudu. Teresa kimse başka bir şey demeden masayı topladı. Tom olduğun kişiden kaçıp kurtulamazsın dedi. Michael güldü. Burası Amerika, benim evlatlık arkadaşım dedi. Olduğumuz kişiden kaçmamız kim olduğumuzu ortaya çıkartır. Bir an için Tom'un gözleri büyük bir sinirle parladı, sakinleşmeyi bekledi. Sen para istiyorsun. İstediğin her şey için gerekli olan parayı nereden bulacağını biliyorsun. Bu olayda şimdiye kadar yaptığımdan daha fazla araya girmeyeceğim. Michael kendisini kafana kısılmış hissetti. Aile işine katılmak istediğini belirterek babasının isteklerine meydan okuyabilirdi. Ki bu tamamen konu dışıydı. Okula gitmesi, başarılı olması ve doktor, avukat ya da profesör çıkması. İşte babasının istediği şey buydu. Michael'ın kendisinden tamamen farklı bir yol izlemesini istiyordu. Ama Michael'ın seçtiği yol hangisi olursa olsun babasının görünmez elleriyle aydınlatılmıyor muydu? Ayrıca yaptığı çoğu seçim sadece aydınlatılmakla da kalmıyordu. Asfalt ile kaplanıyor, projektörler yakılıyor ve güçlü bariyerlerle kuşatılıyordu. Nereye gidebilirdi? Babası Long Island'da bir ev yaptırıyordu. O bahar tüm aile oraya taşınacaktı. Tabii ki 16 yaşındaki Connie ve hala o evde yaşayan Fredo da. Sonny ve Sandra'nın daha yeni ikiz kızları olmuştu. Onlar da hemen yan evde oturacaklardı. Babasının ev planında Michael'ın yatak odası şeklinde işaretlenmiş bir yer vardı. Michael bunu gördüğünde 16 yaşında aile işlerinin kendisini ele geçireceğini düşündüğü gün hissettiği boğulma hissinin aynısını yaşadı. Michael lanet olası gençliğinin tuzağına düşmüştü. Sadece ne yapmak istemediğinin farkındaydı. Bir şeylerden kaçarak geçirilen bir hayat, kaybetmemeye çalışan bir takıma benzer. Tıpkı ağaç tepesi hariç bir yerlere inmeye çalışan bir paraşütçü gibi. Tıpkı bir ahırda hayatı boyunca hiçbir zaman yapmadığı kadar uzun uyuyabilen bir pazarlamacı gibi. Tıpkı bir şey hariç her şeyi yapmakta özgür olan cennetteki iki çıplak insan gibi. Böylece Michael Corleone 1930'lardaki binlerce başarısız genç adamın yaptığını yaptı, sivil koruma birliğine katıldı. Tabii ki birlikteki diğer adamların çoğu hiçbir üstünlükleri ya da fırsatları olmayan kişilerdi. Michael'ın hiçbir zaman anlayamadığı türden umutsuz yoksulluk hikayeleri anlatan kişiler. Her ne kadar ebeveynlerinin bazı şartlar altında yaşadıklarını belirttikleri olayları dinlemiş olsa da. 46. Ayrımın sonu. Sayfa 411.